Mişli Hikayeler bir tarihi absürt komedi podcastidir. Her hikayenin tarihi ve hikaye unsurları gerçek olmasına rağmen diyaloglar tamamen hayal gücüne dayanmaktadır. Ben Emirşen Mitchell, yani Miş, bu hafta sizlere Woolpit'in gizemli yeşil çocuklarından bahsedeceğim. Bugünkü hikayemiz 1150 yılı İngiltere'sinin Woolpit kasabasında geçiyor. Kral Stephen yaklaşık 15 yıl önce yalanla dolanla tahta geçmiş, ülke sivil savaş içerisinde doğru düzgün bir polis teşkilatı yok ve çoğu insan fakir. Yani ülkenin en şahane zamanları değil. Ölmüş adamın arkasından konuşmak gibi olacak ama o Kral Stephen'ın milleti çektirmediği kalmamış. Hatta krallık yaptığı döneme tarih kitaplarında isyan ve anarşi dönemi diyorlar. Yani bir muhteşem Stephen unvanı alamamış ama Hürrem'i de eksik olmamış. Woolpit kasabasının insanları gene ülkenin kalanına göre çok daha şanslı. Tek bir dertleri var, o da kurtlar. Hatta ismini de wolf ve pit kelimelerinden, yani kurtları yakalamak için kazdıkları derin ve içi sivri kazıklarla dolu çukurlardan alıyor. Woolpit, Londra'nın 150 kilometre kuzeydoğusunda, Cambridge'in 50 kilometre doğusunda yaklaşık 2000 nüfuslu, küçük ama toprakları verimli bir kasaba. Büyük şehirlere yakın olduklarından geçerken uğrayan turistlere alışıklar. Hediyelik eşya dükkanlarında I Love Woolpit yazan tişörtler, şapkalar, kurt kürkünden anahtarlık, buzdolabı magneti falan satıyorlar. Hatta Woolpit Sepeti adında bir işletme siparişle evine yemek gönderiyor. Yani bayağı gelişmiş zamanına göre. Ama bir gün hiç alışık olmadıkları bir şey oluyor. Tarlalarından dönen birkaç tane kasabalı köyün girişinde kurt çukurlarının hemen yanında "Güzel ilimiz Woolpit'e hoş geldiniz" tabelasının altında çimlere uzanmış iki tane küçük çocuk görüyorlar. Yakınlarına doğru gittikçe bakıyorlar ki çocukların giydikleri kıyafetleri hayatlarında hiç görmedikleri bir kumaştan ve o dönemde hiç alışık olmadıkları renklerde. Herkes şaşkınlıkla birbirine bakıyor. Hani sanki sokakta alüminyum folyadan kıyafet giymiş birini görmüşler gibi. Ama çocukların üzerindekiler onlar hakkında ilk fark ettikleri şey de değil. Birkaç adım daha yaklaştıkça görüyorlar ki çocukların cildi yeşil renkte. Yüzleri, elleri, ayakları, saçları, hatta gözleri bile zeytinimsi bir yeşil. Sanki Shrek yetimleri sahipsiz kurbağa Kermit yavruları gibi. Çocuklar yaklaşık 4-5 yaşlarında, biri kız biri oğlan. Tabii kasabalıların şaşkın bakışlarını gördükleri gibi hemen korkup birbirlerine sarılıyorlar. Köyün teyzelerinden biri çocuklara yaklaşıp "Siz kimin çocuğusunuz bakayım?" diye sorduğunda çocuklar daha önce hiç duymadıkları bir dille cevap veriyorlar. Teyze, "Zeytin gözlerim, ne diyorsunuz bilemedim ben. Anneniz babanız yok mu sizin, fıstıklı baklavalarım, bir deyin teyzenize," diyor. Kız çocuğu da teyzeye boş gözlerle bakıp "Lorem ipsum dolor sitamed, consectador adipişin elit," diyor. Bunu duyan kasabalılardan biri "Euzu bism, hoşt, kuyudan çıktın mı?" dedi. "Yemin ediyorum korku filmi klişesi bu çocuklar. Evlat olsa sevilmez. Canını seven kaçsın!" diye bağırıp koşmaya başlıyor. Diğerleri de gömleklerin uçlarını tükürükleyip çocukların yanaklarını, ellerini falan silmeye çalışsalar da görüyorlar ki bu çocukların yüzündeki çim lekesi falan değil. Bildiğin yeşil derileri. Diyorlar ki "Akşam ezanı okundu. Bak hava kararıyor. Biz bu minik itilleri burada tek başına bırakamayız. En iyisi kasabaya götürelim. Belki etrafta kim olduklarını ya da en azından ne söylediklerini anlayan birilerini buluruz." Neyse bir şekilde çocukları ikna edip kasabaya giden minibüse bindiriyorlar. Kasabalılar "Woolpit camisinde inecek var" dedikten sonra minibüs şoförü bu çocukların parası ödenmedi" diyor. Kasabalılar da "Baksana şu garibanlara, sana hiç üzerlerinde para var gibi mi duruyor? Belli ki kimseleri yok. Senin parmakların onu da maşallah üstü siyah taşlı altın yüzük dolu. Zaten arabeskle şişirdin içimizi, gözün doysun. Hadi helal et hakkını," deyip çocuklarla beraber Woolpit merkezde iniyor. Kasabadaki herkese sormalarına rağmen kimse bu çocukları tanımıyor. Hatta bu konuştukları abuk subuk dili bile daha önce hiç kimse duymamış. Son çare kasabanın şövalyesi, o dönemin jandarması, askeri Polat Alemdar'ın evine götürüyorlar. 12. yüzyılda şövalyeler iyi eğitimli, gezmiş, görmüş, hurafelere inanmayan gerçekçi insanlar. Diyorlar ki bunu çözse çözse bizim Sir Richard çözer. Tabii Sir Richard zeki adam. Çocuklarla aynı dili konuşamasa da diyor ki, evrensel dil ekmek. Ben bu çocuklara bir salçalı ekmek vereyim de midelerine bir şey girsin. Ama çocuklar ekmek dilimlerini gördükleri gibi ağlamaya başlıyorlar. Sanki ne olduğunu bilmiyorlar gibi korkudan tir tir titriyorlar. Gönlü bol Richard diyor ki, bu sabilere bakacak kimse yok, burada kalsınlar. Bizim çocuklarla da oynarlar, hem belki utangaçlıklarından kurtulurlar. Bizim veletleri de, bak annenizin babanızın sözünü dinlemezseniz aha böyle yeşile dönersiniz diye korkuturuz, azıcık uslanırlar. Bir taşla iki kuş, diyor. Ama aradan birkaç gün geçmesine rağmen ne verirlerse versinler çocuklar yemeği reddediyor. Bu arada da bütün kasaba meraktan her gün Sir Richard'ın kapısının önünde toplanıp değişik bir yemek getirme bahanesiyle yeşil çocukları görebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Biri diyor, çocuk dediğin makarna sever. Bak yoğurtlu makarna yaptım. Bir veriverin kesin yerler. Bir başka kasabalı fıstıklı Alman çikolatası getiriyor. Öbürü memleketten Maraş dondurması getirttim. Aha bak külahda ters dönmüş falan diye şakalar yapıyor. Böyle böyle sıra oluyor insanlar Sir Richard'ın evinin önünde. Aradan neredeyse bir hafta geçiyor ve çocuklar en sonunda yemek istedikleri bir şey görüyorlar. Hikayeye göre öğleden sonra tarladan hasatı toplayan çalışanlardan biri eve bir sepet baklayla dönüyor. Bunu gören çocuklar resmen deliye dönüp hemen bu çiğ baklalardan yemek için hizmetlinin kucağına atlıyor. Ama işin garip tarafı gidip de tanelerini yemek yerine üzerinde hala toprak parçaları duran köklerini ısırmaya çalışıyorlar. Bunu gören aşçılardan biri hemen baklalardan bir tanesinin içini açıp çocuklara nasıl yeneceğini gösteriyor. Hani bir haftadır yedikleri ilk şey olduğundan çocukların baklanın ne olduğunu, nasıl yendiğini bilmelerini bekliyorlar ama ne olursa olsun çocukların boğazından bir şey geçtiği için herkes mutlu. Ama aradan birkaç hafta geçmesine rağmen bir bakıyorlar bu çocuklar bakladan başka hiçbir şey yemiyor. Aşçılar hemen değişik tarifler deneyip internetteki bütün bakla tariflerini indirip zeytinyağlı bakla falan yapıp yanına da sarımsaklı yoğurt getirseler de çocuklar çiğ bakladan başka bir şey yemeyi reddediyorlar. Sir Richard bir akşam eve gelip çocukları gene bakla yerken görünce hizmetlilere diyor ki toplayın şunları çocukların ellerinden. Siz verdikçe başka bir şey yemiyorlar. Brokoli gibi yeşerdikçe yeşerdi renkleri. Taze lahmacun ısmarladım Woolpit sepetinden. Bıraksınlar bu diyet işlerini. Söyleyin gelip sofraya otursunlar bizimle. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Sir Richard kız çocuğunu bak bir lokma şu ekmekten yersen sana Barbie bebek alacağım falan diyerek başka şeyler de yemeye ikna ediyor. Hatta kız zamanla cildinin yeşil renginden kurtulup yavaş yavaş normale dönüyor. Ama erkek kardeşine yok sana oyuncak kamyon alacağız, yok yersen seni Luna Park'a götüreceğiz deseler de inatla bakla haricinde bir şey yemeyi reddediyor. Ve bir sene sonra da hayatını kaybediyor. Bu olaydan sonra da uzun yıllar kız çocuğu Sir Richard'ın evinde hizmetlerinden biri olarak yaşamaya devam ediyor. Adını da Feria Agnes koyuyorlar. Aradan geçen zamanla Agnes yavaş yavaş İngilizce öğrenmeye başlayıp ilk date'ine çıkıyor. Date'i Kral Henry'nin elçilerinden biri olan Richard Barr. Richard Barr, Agnes'ı Tesla'sı ile evinden aldıktan sonra Woolpit çarşıdaki İtalyan restoranına götürüyor. Kırmızı şaraplar, peynirler ısmarlandıktan sonra Agnes'a ''Bana biraz kendinden bahseder misin?'' deyince Agnes, ''Eğer sana gerçekten kim olduğumu söylersem bana inanmayacaksın. Sen de herkes gibi çekip gideceksin. Erkek milleti değil mi? Hepiniz aynısınız.'' diye söylenip sol gözünden bir damla akıtarak uzaklara bakıyor. Agnes'in date'i Richard da ''Bir de bayıl istiyorsan Feria Agnes.'' deyince kızcağız kendini yere atıyor. Richard koşup Agnes'i yerden kaldırıyor, bir sandalyeye oturtup yüzüne soğuk su çarptıktan sonra bütün restoran Agnes'in başına toplanıyor. Agnes da insanların meraklı bakışlarına dayanamayıp ''Tamam, size her şeyi en başından anlatacağım.'' deyip hikayesini anlatmaya başlıyor. Agnes'in söylediğine göre o ve kardeşi daha önce hiç kimsenin adını duymadığı bir yerden St. Martin diyarından geliyor. Agnes, ''Bizim St. Martin'de herkesin cildi yeşil. Hatta ne kadar yeşilsen o kadar güzelsin. Rengi solup da hafiften açık yeşile dönenlere kız vermiyorlar.'' diyor. Richard Barr'da ''İyi ki sizin mahallede değiliz o zaman, hehehe'' diye şakalar yapınca gözlerinden adeta Pikachu gibi minik kalpler çıkaran Agnes şöyle devam ediyor. ''St. Martin diyarının dört bir yanı nehirlerle çevrili ve nehrin öbür yakasında ışıklı bir şehir var. Bize o şehre gitmemizin imkansız olduğunu söyleyip duruyorlardı. Ben o zamanlar çok küçük olduğum için sebebini bilmiyorum.'' diyor. Bu sırada Agnes'a limonlu Uludağ soda getiren kasabalı Christopher, kızın söylediklerini duyup "Bir dakika, bir dakika, minibüs geçiyor mu oradan?" diye soruyor. Agnes da "Benim bildiğim kadarıyla altyapı çalışmaları nedeniyle durağı kaldırdılar," diyor. Başka bir kasabalı "Sizin oranın plakası ne? Hatırlıyor musun? Belki oradan buluruz." derken bir diğeri "Telefon numaran kaçtı? Bak benim çocuklar 2 yaşından beri ezbere biliyor," falan diyor. Agnes sorulara aldırmayıp "Kaybolduğumuz gün kardeşimle beraber babamın koyunlarını otlatıyorduk ve birdenbire daha önce hiç duymadığımız bir ses duyduk. Şimdi Woolpit'te yaşadığım için biliyorum ki bu aslında kiliseden gelen çan sesleriydi. Ama bizim St. Martin'de hiç kilise olmadığından bu sesi daha önce hiç duymamıştık. Kardeşim de, ben de sanki hipnoz altındaymış, sanki büyülenmiş gibi hissedip babamızın koyunlarını bırakıp ormana doğru koşmaya başladık. En sonunda da bir mağara bulup içine doğru yürüdük," diyor. Kasabalı, "Peki mağaranın oradan minibüs geçiyor mu?" diye sorunca Agnes da "Christopher abi, taktın sen de minibüse. Yok dedim ya, buraların tek minibüs şoförü sensin, merak etme. Kimse müşterilerini elinden almayacak." "Allah Allah," deyip ekliyor. "Mağaranın içinde saatlerce mi, günlerce mi yürüdük bilmiyorum. Ama en sonunda bir ışık gördük ve ona doğru yürüyünce de mağaranın diğer ucundan çıktık. St. Martin diyarında güneşin doğmasından ve batmasından önce meydana gelen alacakaranlık gibi bir loşluk var hep. Biz mağaradan çıkana kadar hayatımızda hiç güneş ışığı görmemiştik. Neredeyse kör oluyoruz sandık. Ama mağaradan kurtulduğumuz için de çok mutlu olduk. Yorgunluktan çimlerin üzerine uzanıp uyuyakaldık. İşte tam o sırada da kasabalılar buldu bizi," diyor. Woolpit ahalisi bu duyduklarını pek anlam veremese de ya saflıklarından, ya 12. yüzyıl olmasından ya da Agnes'ı ilk date'inin yanında utandırmak istememelerinden olsa gerek, Agnes ve kardeşinin sakinlerinin yeşil olduğu ve güneşin hiç doğmadığı uzak bir yerden geldiğine inanıyorlar. Richard ve Agnes'in ilişkisi 6 ay olunca da toplum baskısına dayanamayıp evleniyorlar. Kayıtlara göre de bir çocukları oluyor. Çocuğun yeşil mi, yoksa bizim bildiğimiz bir ten renginde mi, yoksa karanlıkta parlayan neon ışıklı mı olduğunu bilemesek de Agnes'in geri kalan hayatını kralın elçilerinden birinin eşi olarak geçirdiğini, kraliyet düğünlerinin hepsinde en şık seçildiğini ve kollarının dirseklerine kadar bileziklerle dolu olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 400 yıl sonra William Camden adında bir yazar da Agnes'in hikayesini gayet inandırıcı bulup bu olayla ilgili bir kitap yazıyor. Camden'ın teorisine göre yeşil çocuklar peri ülkesinden, yani başka bir evrenden geliyor. Biz perileri düşündüğümüzde aklımıza Tinkerbell geliyor. Elinde sihirli değneği, minik kanatlı, abiye kıyafetli, görümce topuzlu. Ama her kültür perileri kendine göre yorumluyor. Bazılarına göre kötü niyetli canavarlar, bazılarına göre ölmüş insanların ruhları, bazılarına göre de yeşil renkli sihirli doğaüstü yaratıklar. 12. yüzyılda perilere inanmak gayet yaygın olsa da insanları peri demek değil. Hatta Kelt inancına göre peri kelimesini sessiz söylersen onların gazabına uğrayıp çarpılıyorsun. Bu yüzden de yazar William 1500'lü yıllarda bu iddiayı ortaya atana kadar hiç kimse bu çocukların peri olabileceği teorisini sesli söylemiyor. "İçimden düşündüm, yeminle sesli söylemedim. Ne alakası var ya, aklımdan geçince de mi suç?" diye diye geziyor kasabalılar. Woolpit kasabasından bir çocuk annesine "Feria Agnes'la kardeşi neden yeşil? Yoksa onlar peri mi? Ben de periyim ki, bana ne, bana ne? Büyüyünce de yeşil erik olacağım," dediğinde ağzına terliği yiyor. Buna rağmen o dönemde İngiltere ve çevresinde perilerin varlığına inanan birçok kişi var. Bu insanlar perilerin hayaletler, ölülerin ruhları veya bir şekilde Tanrı'nın gözünden düşmüş melekler olduğuna ve arafta kaldıklarına inanıyorlar. Yani cennete gidecek kadar iyi değiller ama cehennemi hak edecek kadar da kötü değiller. Bu teori Agnes'in St. Martin diyarını alacakaranlık diye tarif etmesiyle uyuşuyor. Ayrıca insanlar aynı Agnes'in daha önceden tarif ettiği gibi peri dünyasının aşılması imkansız bir suyla çevrildiğine inanıyorlar. Agnes'in aynı zamanda bir mağara aracılığıyla dışarı çıkması da eski Yunan inancında mağaraların başka dünyalara açılan kapılar olduğu inancını doğruluyor. Kelt mitolojisine göre ise mağaralar perilerin ücretsiz otobanı. Gene başka bir inanca göre periler insanlara istediğini yaptırma konusunda bayağı anasının gözü. Bu da Sir Richard'ın Agnes'la kardeşinin onun evinde kalmasına izin vermesini açıklıyor olabilir. Belki Agnes hayatı boyunca bu hikayeleri duyduğu için geçmişiyle ilgili böyle bir hikaye uydurdu. Belki de aslında hiçbir şey hatırlamadı ya da söylemedi nereden geldiği hakkında. Bu duyduklarımız tamamen etrafındakilerin uydurması. Yani herkes azıcık dedikodu sever. 12. yüzyılda da olsan, 21. yüzyılda da mahalleye yeşil biri taşınırsa arkasından konuşuyorsun işte. Gene efsanelerden birine göre eğer periler insan yemeği yerlerse insan dünyasına sıkışıp kalıyorlar. Bu da Agnes'in bakla haricinde bir şeyler yemeye başladıktan sonra zamanla yeşil rengini kaybetmesini ve erkek kardeşinin de başka bir şey yememek konusunda neden bu kadar inatçı olduğunu açıklıyor. Bu hikayeyi asıl ilginç yapan şeylerden biri de Kelt mitolojisinde bakla gibi fasulyegillerin ölülerin yiyeceği olması. Yani zombilerin, hayaletlerin, perilerin. Ölünce tabii sindirim sistemin çalışmıyor. Öyle kurban etiymiş, peynirli pideymiş, şokellalı ekmekmiş unutacaksın artık bunları. Neyse, işte bu teorilerin hepsi o dönemki insanların çocukların peri olduğuna inanmaları için bir sebep. Woolpit'in yeşil çocukları için en olası açıklama, onların Kral Stephen tarafından zulüm gören ve muhtemelen dokumacı veya kumaş işçisi olan ve iç savaş sırasında öldürülen Flaman göçmenlerin çocukları olmaları. O dönem Woolpit'ten yaklaşık 15 kilometre uzakta olan Fornham St. Martin adlı bir kasabadaki göçmenler, Kral Stephen'ın bütün Flamanları öldürme girişiminin bir sonucu olarak saldırıya maruz kalıyor. Bu teori, Agnes'in yaşadığı yeri St. Martin diyarı olarak tanımlamasını ve çocukların tuhaf kıyafetlerini açıklıyor. Sonuçta Lady Gaga'nın kıyafetlerini de anlamakta zorluk çekti insanlar ve tasarımcılarından birisi de Flaman. İş modaya gelince demek ki zamanın ötesinde adamlar. Ormanda kaybolmuş, kafası karışmış ve yanlarında bir yetişkin olmayan bu çocuklar sadece ana dilleri Flamanca konuşuyorlar. Bu da Woolpit'teki köylülerin çocukların konuştuğu dili bilmemelerinin açıklaması olabilir. Ama Şövalye Sir Richard'ın birçok dil bildiği düşünülünce Flamanca konuştuklarını anlamaması bu teoriyi geçersiz kılıyor. İkinci teori, bu çocukların çok zengin ve yabancı bir aileden geldiği. Ama ebeveynleri öldükten sonra onlara bakmakla yükümlü olan kötü amcalarının çocuklardan kurtulup miraslarına konmak için onları arsenikle zehirledikten sonra ormanda bırakıp kaçtığı şeklinde. Bu söylentinin nereden geldiği belli olmasa da arsenik zehirlenmesinde benzer şekilde yeşil ten rengi ve akli dengenin kaybedilmesi gibi semptomlar sık rastlanan durumlardan. Yani Türkler Disney filmi çekselerdi garanti kullanacakları senaryo. Padişah kızı Güzeller Güzeli Peri babasının ölümü üzerine tam kraliçe olmak üzereyken iblis amcası tarafından zehirlenip ormanda ölüme terk edilir. Travmadan hafızasını yitiren güzel kız yanlışlıkla başka bir dünyaya kadar yürür ve orada tanıştığı zengin ve yakışıklı prensle evlenip gene dört ayak üstüne düşer. Başka bir teoriye göre de zalim amcanın çocukları aç bıraktığı ve yetersiz beslenme yüzünden demir eksikliği anemisi veya yeşil hastalık sahibi olabilecekleri iddia ediliyor. Bu teori, Sir Richard'ın Agnes'ı bakla haricinde başka şeyler yemeye de ikna ettikten sonra derisinin normal bir renge döndüğü gerçeğiyle destekleniyor. Sonuncu açıklama ise çocukların uzaylı veya dünyanın altındaki Agartha yeraltı dünyasının sakinleri olabileceği yönünde. Tabii ki de benim favorim bu. Gökbilimci Duncan Lunan, çocukların yanlışlıkla bir madde vericisi arızası sonucu kendi gezegenlerinden Woolpit'e ışınlandıklarını varsayıyor. Eğer makineyi kapatıp tekrar açsalardı, sağına soluna da iki kere vursalardı, çocuklar geri ışınlanırdı. Ama panikten düşünemediler demek ki, diyor. Hatta çocukların yeşil rengini de gezegenlerin sakinleri tarafından yenen, genetiği değiştirilmiş sebzeler tüketmenin bir yan etkisi olarak açıklıyor. Yani genetiğiyle oynadıkları mercimek taneleri karpuz kadar, inekleri badem sütü veriyor, havuçları konuşabiliyor falan. Gene organik tüketmenin önemini vurguladığım çok önemli bir podcast oldu. Woolpit'in yeşil çocuklarıyla ilgili her teori olayın bir kısmını açıklasa da maalesef başka bir kısım açıkta kalıyor. Bu olay geçtiğimiz yüzyıllar boyunca kitapların, şarkıların ve hatta bir operanın bile konusu oluyor. Ben şahsen bu çocukların iddia ettikleri gibi herkesin tamamen yeşil olduğu ve minibüsün geçmediği bir peri ülkesinden geldiğine inanmayı tercih ediyorum. Tolkien'in peri masalları üzerine denemesi der ki, periler diyarının krallığına girecek olan kişinin bir çocuğun kalbine sahip olması gerekir. Stephen King de diyor ki, bazıları korkunç biri olduğumu düşünüyor Ama bu doğru değil. Küçük bir çocuğun kalbine sahibim. Masamdaki kavanozun içinde duruyor.
Yay!